Ayrım 30, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 358. Şirketin Leadenhall sokağındaki görkemli merkezinde yapılan açık arttırma 4 gün sürdü. Tom ganimetlere verilen fiyatları kaydetmek için arttırma boyunca Bay Walsh'ın yanında oturdu. Ana satış salonu bir kokpit gibi şekillendirilmişti. Sıra dizileri dairesel zeminden mezatçının bulunduğu platforma doğru kat kat yükseliyordu. Sıralar, tüccarlar, sekreterleri ve muhasebecileriyle öylesine doluydu ki herkesin oturabilmesi için yeterli yer kalmamıştı. Birçoğu arka duvarlar boyunca sadece ayakta duracak yer bulmuşlardı. Ama arttırmaya heyecanla katılıyorlar, bağırarak fiyat arttırıyorlar ve mezatçının dikkatini çekebilmek için ellerindeki katalogları sallıyorlardı. Tom fiyatların çılgınca artırılışına kulak verirken müzayede salonlarının altındaki mahzenlerde depolanmış para dolu sandıkları düşünüyordu. Onları Filo'nun demir attığı gece şirketin rıhtımlarından getirmişler, silahlı 50 denizcinin korumasında parke taşı sokaklardan arabayla geçirmişlerdi. Lord Childs'ın öngördüğü fiyatların arttırmaya eşlik eden isteri arasında fazlasıyla aşılacağı meydandaydı. Tom her geçen gün payına düşen miktarın arttığına tanık oluyordu. Sonuncu gün hesaplarını karalarken ''Aman tanrım'' diye söylendi. ''Bu gidişle elime 1000 sterlinden fazla para geçecek.'' Highville'daki madenciler ve tarım işçileri belki bütün hayatları boyunca ancak bu kadar para kazanırlardı. Delikanlı zenginlik hayalleri kurarken babasının payının ne kadar olacağını aklına getirdi. Neredeyse 100 bin diye soludu. Buna ek olarak baronluğun ermin paltosu ve elmaslı kılıç palaskası. Hemen arkasından dudakları öfkeyle gerildi. Bütün bunlarsa şimdi Kara Billy'nin kucağına düşecek. Ne zaman bir gemiye binecek olsa midesinde ne var ne yok kusan Kara Billy'nin. Delikanlı yaşadığı bu haksız durumu kara kara düşündüğü sırada mezatçı bundan sonra satışa çıkarılacak malı gürleyen bir sesle bildirdi. ''Milord, bayanlar ve baylar, aranızdaki en karmaşık veya bezgin kişileri bile heyecanlandırıp meraklandıracak ender bulunur. Harika bir parçayı satışa çıkarma mutluluğunu duyuyor ve ayrıcalığını yaşıyoruz.'' Mezatçı abartılı bir hareketle masanın üstüne duran büyük bir cam kavanozu gözden gizleyen örtüyü çekti. İşte kana susamış korkunç haydut ve korsan Jangiri ya da öbür adıyla El Auf, yani kötü adamın tuzlanmış kafası karşınızda. Turşu suyunun içinde yüzen vücutsuz kafayı görmek için boyunlarını uzatan sıra sıra tüccarların arasında bir kıpırdı oldu ve heyecan uğultuları yükseldi. El Auf'un yüzüne bir kez daha bakınca Tom adeta bedensel bir şok hissetti. Siyah saçları yosun gibi kafasının etrafında yüzüyordu. Gözlerinden biri açıktı. Kalabalığın içinde Tom'u fark etmiş gibi hafif bir şaşkınlık ifadesiyle ona bakıyor görünüyordu. Başını bedeninden ayıran bıçağın yakıcı dokunuşunu hala hissediyormuş gibi dudaklarında acı dolu bir anlam vardı. ''Mezatçı ha gayret beyler!'' diye oradakileri teşvik etti. ''Bu çok değerli bir parçadır. Ülkede pek çok kişi sırf ona bakabilmek için para ödemeye hazırdır.'' ''Evet, birinizin 5 sterlin dediğini duyuyorum.'' Tom fena halde kızmaya başlıyordu. Bu adamın kellesini John şirketinin yöneticilerine karşı seferlerinin başarısının kanıtı olması için beraberinde getirmişti. Bir sirk gösterisi olması için değil. İçgüdüleri ve aldığı eğitim ona yenilen bir düşmana acıması ve saygı duyması gerektiğini öğretmişti. El Auf'un Dorian'ı yakalayıp köle olarak satmasının bununla bir ilgisi yoktu. Öfkenin etkisiyle düşünmeden 10 sterlin diye bağırdı. Elinde bu kadar para yoktu ama ganimetten ona büyük bir pay düşecekti. Salonda bütün kafalar ve bakışlar ona doğru dönüyor, bulunduğu yerden fısıldaşılanları duyabiliyordu. ''Hal Courtney'in oğlu bu, başı doğrayan delikanlı.'' ''Evet o, El Auf'un kafasını kesti.'' ''Adı neymiş?'' ''Tom Courtney, Sir Hal'in oğludur.'' Mezatçı Tom'a doğru gösterişli bir tavırla eğildi. ''Yiğit kılıç ustası ve cellat 10 sterlin veriyor. Daha fazla veren yok mu?'' Ön sırada oturan biri o sırada alkışa başladı. Etrafındakiler de onu taklit etmekte gecikmediler. Alkışlar çok geçmeden güçlü bir gümbürtüye dönüştü. Artık herkes alkış tutuyor ve ayaklarını yere vuruyordu. Tom'un içinden susmaları için adamlara bağırmak geliyor, bu korsanı onların beğenisini kazanmak için öldürmediğini anlatmak istiyordu. Kafayı alırken yaşadıklarıyla, şimdi onu bu kavanozun içinde bir sürü budalayı eğlendirir görmenin kendisine hissettirdiklerini anlatmak için kelime bulamıyordu. ''Sat, sat, sattım. Bay Tom Courtney'e 10 sterline satılmıştır.'' Tom Walsh'a parayı payımdan öde diye bağırarak ayağa fırladı. Temiz havaya çıkmak, bu yabancıların sırıtan yüzlerinden kaçmak istiyordu. Önündekileri ite kaka salondan çıktı ve büyük merdiveni koşa koşa indi. Leidenhall sokağına çıktığında yağmur yağıyordu. Pelerinini omuzlarına attı, bir tüyle süslü geniş kenarlı şapkasını alnına kadar indirdi ve kılıç bağını düzelterek kemerli kapıdan çıktı. O sırada bir elin omuzuna dokunduğunu hissedince hızla döndü. Mezat salonlarının dışında birikmiş avarelerin arasında dalgınlığından Aboli'yi görmemişti. ''Aradığım adamı buldum Klebe.'' Aboli pelerine sarılmış uzun boylu ve zayıf bir yabancıyı öne sürdü. Gözlerine kadar indirilmiş Monmouth başlı adamın yüzünün görülmesini önlüyordu. Tom Aboli'nin ne demek istediğini bir an anlayamadı. ''Zenci, babanı deniz yoluyla Plymouth'a götürecek adamdır.'' diye açıkladı. ''Öyleyse bu konuyu birer bira içerken görüşelim.'' Yağmurun altında Cornhill'in köşesindeki meyhaneye koştular. Havasız ön oda avukatlar ve mahkeme katipleriyle doluydu. Pipo tütünlerinin ve bira fıçılarının mayamsı kokuları ortalığa hakimdi. Pelerinleriyle şapkalarını üzerlerinden attıktan sonra Tom Aboli'nin getirdiği adamın yüzüne gözlerini dikti. ''Aboli, bu bey kaptan Luke Jervis'tir.'' dedi. ''Eski Pegasus'ta babanla ve benimle yolculuk etmişti.'' Tom adamdan görür görmez hoşlanmıştı. Zeki ve keskin bakışları vardı. Katı bir denizci olduğu her halinden belliydi. Güneş ve tuzdan derisi sertleşmiş, kırış kırış olmuştu. ''Luke'un hızlı bir tek direkli teknesi var. Ayrıca manşın her köşesini ve özellikle Fransız limanlarını avucunun içi gibi bilir.'' Aboli anlamlı şekilde gülümsedi. ''Değme vergi tahsildarını ve en açık göz Fransızları bile kolaylıkla atlatabilir.'' Tom Aboli'nin ne demek istediğini pek anlayamamıştı. Aboli devam etti. ''İstediğim bir gemi dolusu kaliteli limuzin konyağıysa Luke tam aradığın adamdır.'' Luke'un bir kaçakçı olduğunu anlayan Tom sırıttı. Eğer bu doğruysa onları manştan hızla geçirmek için ideal seçimdi. Teknesi bir sansar kadar hızlıydı. Fırtınalı ve mehtapsız bir gecede tehlikeli sularda gemisini idare etmede hiç zorlanmazdı. Tom adamın elini sıktı. ''Aboli ne istediğimizi size anlatmıştır. Bizi kaç paraya gideceğimiz yere götürürsünüz kaptan?'' Luke Jervis sol yanağını boydan boya kesen uzun beyaz yara izine dokunarak ''Sir Henry'e hayatımı hatta daha fazlasını borçluyum.'' dedi. ''Ondan bir kuruş bile almam. Aksine ona hizmet edebilmekten gurur duyarım.'' Tom yara izini sormadı ama adama teşekkür etti. ''Sonra babam Londra'dan ayrılmak için hazır olunca Aboli size haber verir.'' dedi. Lord Courtney, Lordlar kamerasından dönünce yolculuk ve törenin onu ne kadar yorduğunu Tom ilk bakışta görebildi. Babasını Bombay konağındaki yatak odasına sevgiyle kucağında taşıdıktan hemen sonra Hal derhal uykuya daldı. Delikanlı akşama kadar Hal'in başucunda oturdu. Bir uşak hastaya yemek tepsisini getirdi. Hal ona çorbasını kaşık kaşık içirirken adamca zayıf bir sesle ''William nerede?'' diye sordu. Bay Samuels bankada, Lord Charles ganimetteki pay için ona bir senet vermişti. William da onu bankaya yatırmaya gitti. Babasının lordluğu gerçekleşip ünvanın ileride kendisine geçişi de garantilendikten sonra William'ın babasının sağlığına duyduğu ilginin ne kadar çabuk zayıfladığından Tom hiç söz etmedi. William'ın ilgilendiği tek şey şimdi altının Strand'deki bankalara yatırılması, böylece kendi kontrolüne girmesiydi. ''Delikanlı, artık dinlenmelisiniz baba.'' dedi. ''Eve kadarki yolculuk için biraz kuvvetlenmeniz şart. Burada Londra'daki işimiz aşağı yukarı tamamlandı. Highville'da ne kadar çabuk dönebilirsek tam sağlığınıza da o kadar çabuk kavuşacaksınız.'' ''Haklısın Tom.'' Hal birden canlanmıştı. ''Artık eve dönmek istiyorum. William'la Alice'in bana bir torun verdiklerini biliyor musun? Ona dedenin adını, Francis adını verdiler.'' Tom, ''Evet baba.'' dedi. William söyledi. William artık bir varisi de olduğuna göre ünvan da malikanenin hiçbir şekilde ona geçemeyeceğini Tom'a açıkça belirtmişti. ''Delikanlı, bizi Plymouth'a götürmesi için bir gemi ayarladım. Kaptanı Luke Jervis. Onu hatırlıyor musunuz? Sizin hayatını kurtardığınızı söyledi.'' Hal gülümsedi. ''Luke'a iyi bir delikanlıydı. Bir gemisi olmasına sevindim.'' ''Sadece tek direkli bir tekne ama oldukça hızlı.'' ''Hemen yola çıkmak istiyorum Tom.'' Hal oğlunun kolunu yakaladı. Yüzündeki ifadeden çok istekli olduğu okunuyordu. ''Doktorların izini beklememiz gerekir.'' Hal'in Luke'un gemisi Raven'a nakline dört cerrahın istemeye istemeye izin verişlerine kadar bir hafta daha geçti. Yolculuğun en tehlikeli kısmını gece yapmak için bir akşam vakti şirketin rıhtımından hareket ettiler. William onlarla beraber değildi. Açık arttırmadan gelen paralar Strand'deki Samuels Bankası'na yatırıldığına göre malikanenin idaresi için bir an önce dönmekte acele etmişti. Topraklarımızın uzağında geçirdiğim her saat bize büyük paraya patlıyor. Yokluğumda işin başında bıraktığım o aptal serserilere hiç güvenim yok. Doğru Plymouth'a hareket ediyorum. Geldiğiniz zaman geminizi karşılarım baba demişti. Raven hızı konusundaki ününü yalancı çıkarmadı. Gece boyu güneye inerlerken Tom, Luke Jarvis'e dümenin başındaydı. Luke Hint okyanusuna yaptıkları seyahatin ayrıntılarını öğrenmeye can atıyordu. Tanrım, eğer bütün bunları bilmiş olsaydım hemen o an Kaptan Halim mürettebatına katılırdım. Ya karınla çocukların? Onları terk mi edecektin? Sırıtan Aboli'nin bembeyaz dişleri karanlıkta ışıldıyordu. Bir başka bebeğin ciyaklamasını veya bir karının dırdırını duymasam mutlu olurum. Luke piposundan bir nefes çekti. Yanan tütünün koru kaba çizgili yüzünü aydınlatmıştı. Sonra pipoyu ağzından çekerek onunla doğuyu işaret etti. Şu gördüğünüz ışıklar var ya, orası kale. 3 gece önce bir brandy ve rom yükü almak için oradaydım. Deniz yolları tekneyle dolu, tıpkı uyuz bir köpeğin üstündeki pireler kadar kalabalık. Yıldızların ışığında sinsi sinsi gülümsedi. Elinde korsanlık yaparak düşman gemilerini avlama yetkisi olsa, insanın bir ödül uğruna doğuya yelken açmasına gerek kalmaz. Tom, savaş halinde olduğumuz halde Fransızlarla ticaret yapmak vicdanınızı rahatsız etmiyor mu diye sordu. Bu işi de birilerinin yapması lazım dedi Luke. Aksi halde askerlerimizi avutacak brandimiz ve romumuz olamaz. Ben vatansever biriyim. Bu sözleri öyle ciddi bir tavırla söylemişti ki Tom konuyu daha fazla üstelemedi. Ama Fransız gemilerinin Manş'ın limanlarını doldurması hakkında Luke'un söylediklerini uzun uzun düşündü. Raven Plymouth limanında demirleyince William'ın sözünde durduğunu gördüler. Rıhtımda sağlam görünüşlü büyük bir arabası vardı. Hali oraya taşıyacak uşaklar da getirmişti. Highville'da doğru ağır ağır ilerlemeye koyuldular. Yol boyunca erkek ve kadınlardan oluşan küçük gruplar malikanenin tarım işçileri, madencileri ve kiracıları Lord Hazretlerini karşılamak için toplaşmışlardı. Hal kendisini görmeleri için oturmakta ısrar etti. Kalabalığın içinde tanıdığı bir yüz görünce de arabanın penceresinden adamın elini sıkmak için arabacıya durmasını buyurdu. Malikanenin kapılarından içeri girip büyük evin önündeki araba yoluna saptıklarında bütün hizmetkarların merdivenlerde toplanmış olduğunu gördüler. Uşaklar tarafından içeri taşınan Hal'in halini gören kadınlardan bazıları ağlarken erkekler de onu boğuk bir sesle selamladılar. Sağ salim eve döndüğünüz için Tanrı'ya şükrediyoruz milord. William'ın karısı Alice Courtney merdivenin tepesinde bekliyordu. Parlak kırmızı renkli ve kırışık yüzlü minik bir yaratık olan bebeği kollarının arasında tutmaktaydı. Alice onu bir an Hal'in kollarının arasına bırakınca hemen ciyaklamaya başladı. Ama Hal gururla gülümseyerek gür siyah saçlarla kaplı başını öptü. Tom tıpkı bir maymuna benziyor diye düşündü. Sonra Alice'in yüzüne daha yakından baktı. William'la evlendiği sıralarda genç kadını tanıma fırsatını bulamamış ama onu içten içe sevmişti. Alice şen ve güzel bir kızdı ama şimdi tanınmayacak kadar değişmişti. Melankolik bir havası vardı. Cildi şeftali gibi yumuşak ve pürüzsüz olmakla beraber gözlerinde mahzun bir anlam okunuyordu. Ayrıca kaygılı görünüyordu. Hal ana kapıdan içeri taşınırken genç kadın merdivende kalarak ''Hoş geldin kardeş'' diyerek Tom'u selamladı. Delikanlının yanağını öptü ve önünde bir reverans yaptı. ''Güzel bir bebeğiniz var.'' Tom çekine çekine küçük yüze dokundu. Bebek yine ciyaklayınca parmaklarını hızla çekti. ''Annesi kadar güzelmiş'' diye beceriksizce ekledi. Alice ''Teşekkür ederim Tom'' deyip sonra hizmetkarların duymaması için sesini alçaltarak ''Seninle konuşmalıyım'' diye ekledi. ''Burada değil ama ilk fırsatta.'' Hızla dönerek bebeği dadısına teslim etti. Tom da o sırada babasının arkasından merdiveni çıkmaya başlamıştı. Delikanlı fırsatını bulur bulmaz koridordan arka merdivenlere doğru yürüdü. Ama bu arada Dorian'ın odasının yanından geçmek zorunda kalmıştı. Kapıyı açarak eşikte durdu. Küçük odaya bakarken yüreği özlemle sızladı. Oda küçük kardeşi nasıl bıraktıysa öyle kalmıştı. Pencerenin pervazında rengarenk üniformalı kurşun askerler sıra sıra dizilmişti. Tom'un onun için yaptığı uçurtma ise yatağın yukarısında asılıydı. Bu anılar acı vericiydi. Kapıyı yavaşça kapayarak arka merdivenden aşağı indi. Mutfakla ahırlardan geçip tepedeki küçük kiliseye doğru koştu. Mahzenin içi karanlık ve serindi. Kubbeli tavanın ortasındaki açıklıktan içeriye sadece ince bir gün ışığı hüzmesi süzülüyordu. Dedesinin ölüsünün bulunduğu sandığın duvarın dibinde onun için uzun zaman önce hazırlanmış taşların yanında durduğunu görerek rahatladı. Cesedin içinde bulunduğu sandık bombayla Ümit Burnu'ndan İngiltere'ye kadarki yolculuğu güven içinde tamamlamıştı. Delikanlı tabutun başına giderek elini kapağının üstüne dayadı ve "Evine hoş geldin büyük baba. Burada o uzak vahşi ülkedeki mağarada olduğundan daha çok rahat edeceksin." diye fısıldadı. Sonra taş mezarlar dizisinin yanından geçerek tam ortadaki bir tanesinin önünde durdu. Bunun üstündeki yazıyı yüksek sesle okudu. "Elizabeth Courtney, Henry'nin eşi ve Dorian'ın annesi. Daha olgunlaşmadan deniz onu aramızdan aldı. Huzur içinde yat." Tom yüksek sesle, "Dorian bugün burada değil ama yakında olacak. Buna yemin ederim." dedi. Ardından kendi annesinin mezarının başına gitti ve üzerine eğilip heykelinin soğuk mermer dudaklarını öptü. Arkasından önünde diz çöktü. "Sağ salim eve döndüm anne. Gayda iyi. O şimdi Hindistan'da ve John şirketinde çalışıyor. Evlendi. Karısı Caroline'i görsen severdin. Güzel sesli, hoş bir kız o." Tom annesiyle hayattaymış ve kendisini dinliyormuş gibi konuşuyordu. Taş duvarların üstünde dolaşan güneş ışığı devrini tamamlayıp dışarı süzülene ve mahzeni yarı karanlıkta bırakana dek lahdin yanında durdu. Bundan sonra el yordamıyla merdiveni tırmanarak alacakaranlığa çıktı. Durup eskiden çok iyi tanıdığı ama şimdi kendisine yabancı gelen karanlık manzaraya baktı. Yumuşak eğimli tepelerin ötesinde denizi görebiliyordu. Limanın yerini işaret eden ışıkların ötesinden sanki kendisini çağırıyordu. Bütün bir hayat boyu buralardan uzak kalmış gibi bir his duyuyordu. Ama mutlu olacağına huzursuzdu ve yoluna devam etme ihtiyacıyla kıvranıyordu. Afrika ötelerde bir yerdeydi ve kalbi de orada olmak istiyordu. Tepeden aşağı yürürken eskisi gibi bir tek yerde mutlu olabilecek miyim diye çok merak ediyorum diye fısıldadı. Tepenin eteklerinden bakılınca evin görünüşü akşamın sisleri arasında beliren karanlık bir gölgeydi sanki. Tom çimenlerin ortasında yükselen dev meşe ağacının dallarının altında hayalet gibi bir şekil görünce aniden durdu. Bu beyazlar giymiş bir kadın görüntüsüydü. Tom'a hurafelerle karışık bir huşu duyurdu. Highfield'da dolaşan hayaletler hakkında pek çok öykü anlatılmıştı. O ve Guy çocukken dadıları onları bu gibi öykülerle korkuturdu. Tom bir hayalete yenik düşecek değilim diye karar vererek beyazlı kıza doğru yürüdü. Beyazlı kız Tom'un yanında bitene dek yaklaştığından habersiz görünmüştü. Sonra korku içindeki yüzünü ona doğru çevirince Tom bunun yengesi Alice olduğunu gördü. Genç kadın onu tanır tanımaz eteklerini topladığı gibi eve doğru kaçtı. Tom, "Alice!" diye seslenerek onun arkasından koştu. Genç kadın arkasına bakmadan adımlarını sıklaştırdı. Tom ona evin ön cephesinin altındaki çakıllı yolda yetişti ve kadını bileğinden yakaladı. "Alice, benim Tom!" dedi. "Sakın korkma!" Genç kadın dehşet içinde, "Bırak beni!" diye soluyarak bakışını mumların sarı ışığıyla aydınlanan pencerelere dikti. Delikanlı ona, "Benimle konuşmak istiyordun!" diye hatırlattı. "Söylemek istediğin neydi?" "Burada olmaz Tom, sonra o bizi bir arada görür." "Billy mi?" Tom şaşırmış göründü. "O ne yapabilir ki?" "Anlamıyorsun. Beni bırakmalısın." Tom gençliğin verdiği küstahlıkla "Ben Billy'den korkmuyorum." diye böbürlendi. "Oysa korkmalısın." Alice böyle diyerek elini Tom'un pençesinden kurtardı ve merdiveni koşa koşa çıkarak eve girdi. Araba yolunun ortasında ellerini kalçalarına dayamış olarak duran Tom onun arkasından baka kalmıştı. Uzaklaşacağı sırada garip bir hissin etkisiyle başını kaldırdı. Ağabeyi ikinci kattaki yüksek yatak odası pencerelerinden birinin başında duruyordu. Işık arkasından vurduğu için görünen sadece ince yapılı ve zarif bir silüetti. İkisi de uzunca bir an kımıldamadılar. Sonunda Tom eliyle "boş ver" gibilerden bir işaret yaparak Alice'in arkasından eve girdi. Tom yatak odasında olduğu sırada çatırdayan tahtalarına ve rüzgarın kamçıladığı damına rağmen eski evde bile kulağa ters gelen hafif bir gürültü duydu. Delikanlı birden taş kesilerek kulak kabarttı. Birkaç saniye sonra gürültü tekrarlandı. Bu kapana kısılmış bir tavşanın çıkarabileceği tiz bir ıstırap ve çaresizlik iniltisini hatırlatıyordu. Tom pencerenin başına gitti ve camı kaldırdı. Panjurları da açınca denizden gelen gece esintisi içeri doldu. İnsan sesiydi bu. Bir kadın ağlıyor, araya bir erkeğin daha kalın sesi karışıyordu. Tom pencereden sarktı. Seslerin evin başlıca yatak odalarının bulunduğu altındaki kattan geldiğini fark edebiliyordu şimdi. Derken ortalık sessizleşti. Tom tam camı kapayacağı sırada bir tokat sesi duydu. Böylesine net duyulduğuna göre şiddetli bir tokat olmalıydı. Kadın yine bağırınca Tom'un yüreği ağzına geldi. Bu kez çığlık o kadar tiz ve net bir ıstırapla yüklüydü ki kimin tarafından çıkarıldığından delikanlının hiçbir şüphesi kalmadı. Domuz herif diye tıslayarak kapıya atıldı. Üstünde sadece gömleği ve düğümlenmemiş boyun atkısıyla koridorda koştu ve basamakları üçer üçer atlayarak alt kata indi. Babasının dairesinin kapısının önüne varınca bir duraklama geçirdi. Çift kanatlı kapılar ardına kadar açıktı. Dört kolonlu yatağın perdeleri de açık olduğundan Hal'in işlemeli örtülerin altında yattığını görebiliyordu. Hasta adam arkasına yığılı yastıklara yaslanarak oturuyordu. Açık kapıların dışından geçen Tom'a heyecanla seslendi. ''Hayır Tom, buraya gel.'' Tom çağrıyı duymazlıktan gelerek koridorun daha ilerisindeki William'ın dairesine koştu. Tokmağı çevirmeyi denediyse de kapı kilitliydi. Bunun üzerine tahtayı yumruklamaya başladı. ''Aç kapıyı kahrolası bile!'' diye bağırdı. İçerideki sessizlik uzadı. Delikanlı tekrar bağırmak üzere ciğerlerini havayla doldururken kapı yavaşça açıldı. William eşikte duruyor, odayı vücuduyla bloke ettiğinden Tom içerisini göremiyordu. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu William. ''Ne cesaretle kapıma gelip bağırıyorsun?'' Onun da üstünde sadece gömlek vardı. Yüzü öfkeden ya da bedensel çabadan kıpkırmızıydı. Gözleri de hiddetten ateş gibi yanıyordu. ''Defol buradan küstah serseri!'' diye gürledi. Tom direndi. ''Alice'le konuşmak istiyorum.'' ''Bu akşam onunla konuştun. Alice'in işi var. Onu şimdi göremezsin.'' ''Birinin bağırdığını duydum.'' ''Burada bağıran olmadı. Belki de duyduğum bir martının çığlığı ya da rüzgarın uğultusuydu.'' ''Gömleğin kanlı.'' Tom ağabeyinin kolundaki minik kırmızı lekeleri işaret etti. William da aynı yere bakıp öfkesinin arasında soğuk soğuk gülümsedi. Sonra sağ kolunu arkasından çekti ve şiş parmak eklemindeki kesiyi emdi. ''Elimi dolabın kapısına sıkıştırdım.'' ''Alice'i görmem lazım.'' Tom böyle diyerek ağabeyini itip geçmeye kalkıştıysa da Alice'in sesi onu durdurdu. ''Lütfen git Tom, seni şimdi göremem.'' Sesi acıdan ve dökülmemiş gözyaşlarından titriyordu. ''Lütfen Tom, kocamı dinlemelisin. Buraya giremezsin.'' William, ''Şimdi bana inandın mı?'' diye küçümser bir tavırla söylendi. ''Alice seninle konuşmak istemiyor.'' Arkaya çekilerek kapıyı kapadı. Tom kararsız bir tavırla kapının önünde kala kalmıştı. Tekrar kapıyı vurmak için elini kaldırdıysa da babasının sesini duydu. ''Tom, buraya gel. Seni istiyorum.'' Delikanlı kapıdan uzaklaşarak babasının yatağının yanına yürüdü. ''Baba, duydum.'' ''Hiçbir şey duymadın Tom, hiçbir şey.'' ''Duydum diyorum.'' Tom'un sesi isyan doluydu. ''Kapıları kapa, sana söylemem gereken bir şey var.'' Tom dinleni yaptı ve yatağının yanına döndü. ''Hayatın boyunca daima hatırlaman gereken bir şey var Tom. Hiçbir zaman bir karı kocanın arasına girmemelisin. Alice William'ın malıdır, ona istediğini yapabilir. Sen ise aralarına girmeye kalkışırsan seni öldürmeye hakkı olur. Bu yüzden hiçbir şey duymadın oğlum.'' Aşağıya yemeğe inerken Tom hala öfkeden kuduruyordu. Uzun masaya 3 servis konulmuştu. William ise şimdiden masanın başına yerleşmişti. ''Geciktin Thomas'' dedi. Gayet rahat bir tavırla gülümsüyordu. Boynundaki ağır altın zincir ve göğsündeki yakutlu iğneyle çok yakışıklı görünüyordu. ''Highfield'da saat 8'de sofraya oturuyoruz. Burada konuk olduğun sürece evin adetlerine uymaya çalış lütfen.'' Tom itiraz etti. ''Highfield benim evimdir. Burada konuk değilim.'' ''Bu tartışılır. Ben aksini savunuyorum.'' Tom William'ın solundaki boş yere baktı. ''Alice nerede?'' William istifini bozmadı. ''Karım biraz rahatsız. Bu akşam bizimle olamayacak. Lütfen yerine geç.'' ''Çok garip ama nedense iştahım hiç yok. Buralarda midemi bulandıran bir şeyler var. Bu akşam seninle yemek yiyemeyeceğim ağabey.'' ''Orası senin bileceğin iş.'' William omuzlarını silkti ve uşağın kırmızı şarap doldurduğu uzun saplı kadehe dikkatini verdi. Tom o anki ruh haliyle geceyi ağabeyiyle aynı çatı altında geçirebileceğine güvenemiyordu. Üstüne bir pelerin alarak ahırlara koştu. Seyislere seslendi, bir tanesi tavan arasındaki seyis dairesinden yuvarlanırcasına indi ve atlardan birini onun içine yerledi. Tom ilk mili üzengilerin üstünde durarak ve atı dört nala koşturarak kat etti. Ama gecenin serin havası öfkesini biraz hafifletince hayvana acıdı ve Plymouth yolunda daha yavaş koşturdu. Aboli'yi Luke Jervis'le birlikte limana yakın Royal Oak Hanı'nın meyhanesinde buldu. Onu sevinçle karşıladılar. Tom da ilk içkisini maşrapayı dudaklarından ayırmadan içti. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir ara yanında güler yüzlü güzel bir kızla arkadaki merdivenden limana bakan küçük bir odaya çıktı. Dengesini kaybedince kız onu tutarak merdivenden aşağı yuvarlanmasına engel oldu. Kızın çıplak vücudu lambanın ışığında bembeyazdı. Sıcacık vücuduyla Tom'a sarıldı. Delikanlı onun üstünde öfkesini unuttu. Kız sonradan delikanlının uzattığı parayı kıkırdayarak geri çevirdi. ''Asıl benim size para vermem gerekir Bay Tom'' dedi. ''Kentte hemen herkes Tom'u çocukluğundan beri tanırdı. Ne kadar hoş bir delikanlı olmuşsunuz. Aylardan beri bu kadar güzel sevilmemiştim.'' Aboli daha sonra Tom'un içkiyi fazla kaçırmış bir denizcinin dövüşme önerisini kabul etmesini önledi. Onu meyhanenin dışına sürükleyerek atına binmesine yardım etti. Eğerin üstünde sallanırken bir yandan da şarkı söyleyerek onu High Wheel'da götürdü. Tom ertesi sabah erken saatte at üstünde kırlara doğru yol alıyordu. Heybelerinden biri patlarcasına gerilmişti. Yoğun siste karanlık ve egzotik bir silüet olan Aboli yol kavşağında onu bekliyordu. Atını Tom'unkine yanaştırdı. Plymouth'un sakinleri sanırım dün geceki ziyaretinin tekrarlanmasındansa Fransızların saldırısını yeğlerler. Yan göze Tom'a baktı. ''Dün gece olanlardan sonra rahatsızlık duymuyor musun Klebe?'' ''Masum bir çocuk gibi uyudum Aboli, niçin rahatsızlık duyayım ki?'' Tom gülümsemeye çalışırken gözleri kan çanağından farksızdı. ''Ah gençliğin neşesi ve çılgınlığı!'' Aboli sözde hayranlıkla başını salladı. Tom sırıtarak atını mahmuzladı ve çitin üzerinden aşırdı. Aboli de onu izledi ve ileride bir yamacın dibine sığınmış kasvetli bir koruya doğru atlarını koşturdular. Tom dizginleri çekip yere atladı. Atını dallardan birine bağlayarak koruluğun içinde eski taşlarla beneklenmiş alana doğru yürüdü. Taşlar zaman içinde yosundan yeşermişti. Efsaneye bakılırsa çok çok eski çağlarda buraya gömülen kimselerin mezarlarını işaretliyorlardı. Tom bunların arasında uygun bir yer seçti. ''İşte burası'' dedi. Aboli elinde kazmayla yaklaştı ve yumuşak toprağı kazmaya başladı. Adamcağız soluk almak için durunca Tom kolları sıvadı ve delik ancak bel hizasına inince durdu. Bundan sonra dışarı tırmandı ve atını bağladığı yere yürüdü. Heybenin kapağını açarak bir örtüye sarılı paketi çıkardı. Örtünün altından bir kavanoz çıktı. Elauf ona bir tek alaycı gözle bakıyordu. ''Aboli, cenaze duasını okur musun? Arapçam benimkinden iyi.'' Aboli'nin güçlü sesiyle okuduğu dua karanlık korulukta tüyler ürpertici yankılar yapıyordu. Adam susunca Tom kavanozu yine aynı örtüyle sardı ve hazırladıkları mezarın içine yerleştirdi. ''Yiğit bir adamdın Elauf'' dedi. ''Umarım Tanrı'nın senin günahlarını bağışlayacak kadar merhameti kalmıştır.'' Delikanlı bundan sonra mezarı kapadı ve toprağı ayaklarıyla basarak sıkıştırdı. Ardından toprağın kazıldığını gizlemek için üstüne çimleri dağıttı. Atlarının yanına döndüler. Aboli eğerinin üstüne dönerek son bir defa koruluğa baktı. ''Düşmanını kılıç düellosunda öldürdün'' dedi. ''Sonra da ölüsüne saygılı davrandın. Sen gerçek bir savaşçı oldun Klebe.'' Bundan sonra kırlardan denize doğru yol aldılar.
30. Ayrımın Sonu. Sayfa 369.